Ayrım 7.
Şükrü Efendi, kahvecinin Mustafa Sopi'nin Kafkasya'da teşkilatlandırdığı Türk komünistlerinden olduğunu anlattı. Kendisi 1921'de Atatürk'le görüşmek üzere Türkiye'ye gelen kafileden Mehmet Emin'in postasıydı. Bir Osmanlı valisinin oğluydu diye açıkladı. İttihatçılara karşı koyunca İstanbul'dan sürülmüş, Rusya'ya kaçmış. Bizim kahveci onun esir düşen Türklerden kurduğu Kızılkıta'da Çar'a karşı savaşmış. İttihatçıların Bakü'de kurdukları Türk Komünist Partisi ile bizim TKP'nin ayrı ayrı şeyler olduğunu açıkladı. Enver Paşa'ya dair sözlerine şaşırdım. Bizim komünün Kurtuluş Savaşı değerlendirmesini anlattım. Doğru söylemiyorlar dedi. Ankara kıyamı katiyetle bir köylü hareketiydi. Burjuvaziye dayanmazdı da. Tosunt Ankara'ya geldiğinde neden abam yamalı diye beni bırakmadılar seyredeyim adamı? Anlatmasını istedim. Anlatacak ne var dedi. Israr ettim. Şu kutta çarpıştığımız İngiliz Ankara'ya geldi diye anlattı. Bulvardan geçecek, köşke gidecek. Ben de göreyim dedim. Sıhhiye taraflarına indim. Polis kesti yolumu. Yasak. Ne yasağı demeye kalmadı. Adam şöyle bir süzdü. Kafa kağıdımı sordu. İkamet sordu. İşler çatallaştı. Belli ki ucu karakolda bitecek. Biraz itiştik falan. Oradan fırladı bir üsteğmen geldi. Ne oluyor dedi. Oğlum dedim. Ben Bağdat'ta bu adama karşı savaştım. Orada hiç yüzünü görmedim. Duydum ki buraya gelmiş. Ankara'da görmek nasipmiş dedim. Geldim ama bırakmıyorlar. Üsteğmen de baktı. Polisin neden bırakmadığını gördü. Dedim ya üst baş hak götüre. Gene vicdanlı adammış. Sen gel baba dedi. Polise de zılgıt çekti. Türkiye Cumhuriyeti bu adamların yüz suyu hürmetine kuruldu dedi. Aldı beni jandarmaların arkasına sakladı oradan seyrettim. Şükrü amca daha sonra 1894 Drama doğumlu olduğunu, soyadı da Drama'ydı, 18 yaşına kadar tütün yolduğunu, 1912'de bre kızanım aman diyordu, Çanakkale yollarına düştüğünü anlattı. 9 yıl savaş, 1925'te 10 yıl, 1928'de 3 ay, 1929'da 4 sene 6 ay, 1938'de 15 yıl. 1952'de 10 ay mapusluk içeren dehşet verici geçmişinde beni büyüleyen ama bir o kadar da yabancılaştıran bir yoğunluk vardı. Şimdi düşündüğümde Şükrü amcayla bir köroğlu ile ne kadar özdeşleşilebilirse o kadar özdeşleşebildiğimi anlıyorum. Deneyimler, ihanetler, acılar asla devredilemeyen bilgilerdir derdi Rodoplu. Bu benim için olduğu kadar Spartaküs komünü için de geçerliydi. Mesela 28 Ocak 1961, Mustafa Sopi'nin ölümünün 40. yılıydı. O gece evde bir anma töreni düzenlendi. Toplantının baş konuğu olarak az önce söylediğim nedenden dolayı yoldaşın kişiliği ve olaylara dair ilk elden bilgi sahibi olan Şükrü amcayı davet etmiştik. O fiilen yaşadıklarını anlatıyordu. Ama bütün o yaşanmışlık yoğun kar yağışının ıslatmaya başladığı tavanda bir yerlerde asılıp kalıyor gibiydi. Ve biz yaşanan gerçekliği asla içselleştiremedik. Dediğim gibi önemsediğimiz konular ussal konulardı. Ve bunların gündelik yaşamdaki telmihlerinin üzerinde durmuyorduk. Yine bir örnek vereyim. Biz Şükrü Drama'nın tecrübesini olan bitenin onun kişiliği üzerine etkileri tepkileri filan değil de mesela Komintern'in 2. kongresinde yapılan çağrı doğrultusunda toplanan 1920 Bakü Doğu Uluslararası Kongresi'ne partili partisiz, muhafazakar ve hatta Enver Paşa gibi müseccel turancıların katılmalarına izin verilmiş olmasının bir sapma teşkil edip etmediğini tartışmak istiyorduk. Spartaküs komününün o günkü düşünce düzeyini anlamanız için konuşmaları, aklımda kaldığı kadarıyla, özetlemeye çalışacağım. Daha o zamandan Moskova çizgisinin tavizsiz müdafiği olan Sakine, Turancıların kongreye katılmış olmalarının sapma teşkil ettiğinden emindi. Zinoviev'in Grigori Yevseyeviç 1883-1936, Lenin'in Ekim 1917 silahlı ayaklanmasına karşı çıkmasıyla tanınır. Nazilerle anlaştığı iddiasıyla idam edildi. Hayatıyla ödediği tarihi yanılgısıdır diyordu. Nitekim Rus Komünist Partisi'nin devrimci bilinci bu kongreye karşı koymalarını getirdi. Buna rağmen Komintern RKP'yi, Rus Komünist Partisi, dinlememiş, Bakü Kongresi'nin amatör bir ihtilal kongresine, yani Doğu uluslarını kapitalizm ve Batı emperyalizmine karşı hazırlayacak, harekete geçmelerini hızlandıracak bir kongreye dönüşmesine izin vermişti. Sonuç Mustafa Kemal'in Ankara hükümetine verilen tavizdi. Son tahlilde bir burjuva paşası olan Mustafa Kemal ve çevresinin Millet Meclisi'nin komünizmi kabul edebileceği yolundaki beyanatlarının ciddiye alınmış olması saf dillilikle açıklanamayacağı gibi. Zinoviev'in o günlerinde geleceği yolundaki nikbinliği de kabul edilemezdi. Esas yanılgı buradaydı. Çünkü tarih evrimci sosyalizmin bir düşten ibaret olduğunu kanıtlamıştı. Metin, abi kelimesini onun isteği üzerine kaldırmıştım. Sevdiği kadınla aynı düşüncede olmamanın burukluğunu o günlerde hissediyor muydu bilemiyorum. Ama gittikçe daha da belirginleşen çelişkilerini uzlaşmazlığa varma olasılığı daha o zamandan kötü bir kehanet gibiydi. Nitekim 10 yıl kadar sonra hiçbir gücün hayran olunan bir hasım kadar denge bozucu olamadığını gördük. 70'lere gelindiğinde Sakine'nin Metin abinin içini coşku ve güvenle dolduran pırıl pırıl saçlarının her an her şeye meydan okuyormuşçasına bakan ışıltılı, kararlı gözlerinin albenisi kaybolmuş, yerini hasım bir fraksiyonun mutlaka izale edilmesi gereken cazibesi almıştı. Metin o akşam parti disiplinine başvurmayı denedi. Mustafa Supi Yoldaş, Komintern'in 2. Kongresinin çağrısı uyarınca toplanan Doğu Ulusları Kongresinin kararını uyguluyordu dedi. Evet, bu kongrede komünist olmayan unsurlara yer verilmiştir. Ancak bu gelişmeyi uzun vadede uygulanacak cephe politikasının ilk işareti olarak değerlendirmek lazımdır. Bizlere döndü. Komünist Enternasyonal'in 1943 yılında bizzat Stalin tarafından dağıtıldığını, onun yerine ilerici güçlerin siyasi ve dini fikirlerini bir yana bırakarak faşizme karşı Milli Kurtuluş Cephesi çerçevesinde birleşmelerinin benimsendiğini hatırlattı. Böyle yapmak suretiyle Moskova diğer milletlerin hayatına müdahale etmek ve bu milletleri bolşevikleştirmek niyetinde olduğunu iddia eden faşistlere en güzel cevabı vermiş, menfur yalanlarını ortaya çıkarmıştır. Böylece çeşitli ülkelerdeki komünist partilerin kendi vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda değil de dışarıdan gelen emirler uyarınca hareket ettikleri, dışa bağımlı oldukları yalanına da son verilmiştir. Sakine etkilenmemişti. Metin arkadaş Zinoviev'in aynı Stalin yoldaş tarafından tasfiye edildiğini bilmezlikten geliyor dedi. 1947 Kominformu'nun muhtelif memleketler komünist partilerinden mutlak bağımlılık talep ettiğini hasır altı etmeye çalışmak gibi bir kurnazlık içindeymiş gibi görünüyor. 20. Enternasyonal'in Stalin tarihini gerçek tarih olmadığı gerekçesiyle yeniden yazdığı olgusunu da yok saymak yoluna gidiyor. Kaybedilen Marksist-Leninist çizgiye yeniden dönülmesi gerektiğine ilişkin kararı inkar ediyor. Yoldaş Nikita Kruşçev hemen şu anda Stalin'in cesedini Lenin'in anıtkabirinden kaldırmak hazırlıkları ile meşgul. Akşam meslek lisesi öğrencisi Şevki'nin lafa girdiğini hatırlıyorum. Bakü Kongresi'nde kitlelerin hislerine hürmet etmekten bahseden Sovyetler şundan 6 yıl önce Macaristan'ı işgal etmekten, yoldaş İmre Nagy'yi idam etmekten kaçınmadılar. Bu işlerden anlayan okurlar, sağ sapmanın en belirgin örneklerinden birisinin sergilendiğini anlayacaklardır. Ne ki Şevki bununla da yetinmemiş, işte diye eklemişti. Stalin'in cephe hareketinin yanılgısı buradadır. İşçi sınıfının önderliğinde gerçek bir sosyalist nüve oluşturulmadan ve her türlü sağcı unsuru ihtiva eden, ilericilerden meydana gelen bir cepheden medet ummak, devrim yoluna bir engel daha yerleştirmekten başka bir şey değildir. Cepheciliğe karşı olduğundan Sakine'ye Macaristan'ın işgal edilmiş olması olgusunun her şeye rağmen yarattığı kuşkuyu dile getirdiği için Metin'e yakın gibiydi. Belirsizliği temizlemek için ikisi birden atıldı. Karşı devrimci bir hareketti. bu Sakine'ydi. Karşı devrimci bir hareketti ve kardeş proletarya orduları tarafından bastırıldı. Sovyetler Birliği halk iktidarının en büyük güvencesidir. Bu da Metin. Nuri Şevki'nin üslubunun yanlış olduğunu düşünüyordu. Bakü Kongresi'nin ardından çok konuşuldu dedi. Hatta Sovyetler Birliği'nin Anadolu hükümetine yardım etmesinin nedeninin güneyden İngilizler tarafından kuşatılmak korkusu olduğu bile söylendi. Zinoviev'in nutkunun Sovyet diplomasisinin eseri olduğu yalanı yayılmak istendi. Bütün bunların karşı devrimci odakların yaymaya çalıştıkları bühtanlar olarak görülmesi icap eder. Milliyetçi bir tavır olduğunu ima edecek şekilde ifade edilmesi bile işçi sınıfına ihanettir. Bu bakımdan Şevki arkadaşın üslubunu yanlış buluyorum. Bununla beraber dedi Metin, Macaristan'ın işgalinin hareketi duraklattığını, pek çok sempatizanın geleneksel korkularını deştiğini kabul etmek durumundayız. Sakine italiklemiş olmalı. Oportunist, küçük burjuva radikali, Lenin'in açıkça belirttiği gibi, komünistler görüşlerini ve amaçlarını gizlemeyi küçüklük sayarlar. Ne yapmalı? Sosyalist inançlarını bir an bile gizlemeksizin, genel demokratik görevlerini bütün halk önünde savunmak zorunda olduğumuzu unutan kimse sosyal demokrat bile olamaz. Daha sonraları Metin'e dair yargılarının sertliğinde onunla yaşıyor olmasının payını sorguladım. Öfkesinin özünde mülkiyetçi bir duyarlılığın kışkırttığı ihanete uğramışlık hissinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sorguladım. Ancak az sonra lafı kurulmak üzere olan Türkiye İşçi Partisi'ne getirdi ve Metin'e beklenmedik bir destek attı. Tip sosyalizmi aydın çevrelerin dışına çıkaracak, sosyalizmi halka götürebilecek tek örgüt olacaktır dedi. Sosyalist hareketin Türkiye'de bir halk hareketi, bir kitle hareketi olarak geliştiğini anlattı. Türk işçi sınıfının ve onun demokratik öncülüğü etrafında toplanmış bütün emekçi sınıf ve tabakaların, ırgatların, küçük köylülerin, aylıklıların, ücretlilerin, zanaatkarların, küçük esnafın, dar gelirli serbest meslek sahiplerinin, ilerici gençliğin ve toplumcu aydınların, kanun yolundan iktidara yürüyen siyasi örgütü olarak tanımlayacak olması, fiili bir durumun ifadesinden ibarettir dedi, bitirdi. Şevki ile Nuri birbirlerine baktılar. Bu cephecilik değil mi? İktidara kanun yolundan yürümek, evrimci sosyalizmin bir düş olduğu keyfiyetiyle nasıl bağdaşıyordu? Ama diye ekledi Sakine, tipin kendisini bu şekilde tanımlıyor olmasını sosyalist literatürde popülizm diye bilinen görüş ve hareketle karıştırmamak gerekir. Popülizm büyük kitlenin kendi içinden ayrılan sınıf ve zümreleri dikkate almaz. Romantik bir halka gitme, halkın meselelerine eğilme, halkı idealize etme şeklinde tanımlanır. Oysa İşçi Partisi'nin kurucularının halk denilen kitleyi meydana getiren sınıfların bilincinde olduklarından kuşku duyulamaz. Şükrü amcanın iç geçirdiğini, Metin'in hafifçe öksürdüğünü hatırlıyorum. Sakine meselenin üstüne gidiyordu. Metin arkadaşın şu teşebbüsün içinde yer almış olması en büyük teminatlarımızdandır. Öte yandan Metin, Sakine'nin kariyerizminden kuşkulandığımı bilmiyorum. Sağ ol dedi. En büyük teminatımız yiğit işçi sınıfının devrimci mücadelesidir. 1970 Nisan'ında Silvan'da Şiran Ören'le tanıştığım güne kadarki olayları özetlemeden önce Mustafa Supi'yi andığımız o gün, belatimize karşın en sahici olanımızın Bakkal Şükrü amca olduğunu düşündüğümü söylemeliyim. Şu nedenle ki 1980'lerin hezimetinden sonra Doğu Perinçek'in ısrarla vurguladığı gibi sol hareketin iki seçeneği, vadisi vardı. Bunlardan birisi 45 milyonluk Türkiye vadisi, ikincisi de sol grupların kapalı devre vadisi. Komüne katıldığım günden bugüne kadar ne bizim ne de diğer sol grupların politika belirlerken 45 milyon ne der kaygısına düşmediklerini gördüm. Bizim sorunumuz hemen her zaman yandaşlarımız ne der ya da diğer sol gruplar nasıl algılarlar biçiminde oldu. Çok sonraları Rodoplu'nun Müslümanları tanımlarken kullandığı özel kulüp havası bizim için de geçerliydi. Profesyonel Müslümanların Necip Arap ulusunun dilini kullandıkları gibi biz de Avrupa dillerinin kelimelerini büyük bir zevkle ve ayrıcalık vehmederek kullanıyorduk. İlk günlerde elimde Fransızca Türkçe sözlük, şöyle bir gece geçirdiğimi biliyorum. Bourge, bourge, uva, bourgeois, bourgeois, Fransa'da orta sınıftan biri, tüccar sınıfından biri, mülk sahibi 9 punto matbaa harfi. Efendim, 9 punto matbaa harfi. Küçüğü, 8 punto matbaa harfi. Saçmalama. Aydın, aydınlık, açık, aşikar, açıkça görünen, mübarek, mesut, bilgili, okumuş, görgülü, zulmetli, münevver. Solcu, ahsabul, şimal, amel defterleri sol taraflarından verilecek olan cehennemlik kimse. Hoppala. Dahası, tıpkı Müslümanlarda olduğu gibi, bizde de bu kelimeler adeta parola kimliği edinmişlerdi ve bunları anlamıyor olmak kişinin bizden olmadığını ilan ediyordu. O gün aramızdaki en sahici sosyalist Şükrü amcaydı derken, onun hayatla kurduğu bağın doğallığından bahsediyorum. Komünist olmuş olması Şükrü amcayı hiçbir zaman çevresinden, günlük hayattan, alışkanlıklarından kopartmadı. Namazını aksatmadı, orucunu bozmadı. Dinin afyon olması, sosyalistlerin zorunlu olarak ateist olmaları gerekliliği gibi iddiaları, Müslüman olmayan komünistlerin gariplikleri olarak hoş gördü. Bu tavrı daha sonra Rodoplu'da görecektim. Böyle baktığımda 30 yıllık cezaevi zulmüne karşın fukarayı kasibeden yana, iştirakçiliğin hakkını savunan, şuralar yönetimine gönül vermiş, inançlarının bedelini ödemiş ama belki de hiçbir zaman yabancılaşamadığı için bizler gibi komünist olmamış bir iştirakçı görüyorum. Daha önce de söylediğim gibi biz onu içselleştiremediğimiz gibi çok sonraki yıllarda Kerim Korcan'a ve diğer eski tüfeklere reva gördüğümüz küçümsemek değilse bir geçiştirmeci lakaydı ile karşılık verdik. 555 K'da başvekilin yüzüne tükürülmesi tarihin bir bölümünün inkarıydı. Şükrü amcaya takındığımız tavır da öyle. Her iki durumunda Rodoplu'nun rasyonel otorite, akılcı otorite dediği Şakirt-Mürşit ilişkisinin kaybolma sürecinin daha 60'larda başladığına işaret ettiğini düşünmeden edemiyorum. Benim sosyalist tarihim ise 27 Mayıs'la başladı, tip ile sürdü. Sosyalist kelimesini basılı olarak ilk gördüğüm yer Fehmi Yazıcıoğlu'nun sahibi ve yazı işleri müdürü olduğu Yeni Yol isimli gazetesidir. Ekmek, hürriyet ve barış diyordu. 1960 yılının Eylül ayındaydık. Az sonra Aralık'ta yeni anayasayı hazırlayacak kurucu meclis toplandı ve başta Hıfzı Veldet olmak üzere Tarık Zafer Tuna'ya, Sıddık Sami Onar, İsmet Giritli ve Kubalı'nın henaili da dahil olduğu komisyon yeni bir anayasa hazırlamak üzere işe girişti. Herkes Milli Birlik Komitesi'ne yardım etmek üzere ayaklanmış gibiydi. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'dan Yaşar Kemal'e, Aziz Nesin'den Behice Boran'a kadar bugün artık sol düşüncenin temel taşları sayılan isimler 27 Mayısçılara kutlama telgrafları çekiyor, destek mesajları gönderiyorlardı. Öyle görünüyordu ki hepimiz Atatürk devrimlerinin ilkelerinin korunmasında, uygulanmasında ve geliştirilmesinde silahlı kuvvetlerin yanındaydık. Bunun böyle olmuş olmasını özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü sonraki yıllarda yine aynı isimler 27 Mayıs'ın demokratik sürece indirilen bir darbe olması nedeniyle verdiği zararları anlatır oldular. Benzer tutum 12 Mart için de geçerlidir. Bugün artık demokrasi mücahidi olarak tarihe yazdırılan Abdi İpekçi, salt hukuk açısından antidemokratik gözüken olayın aslında demokratik düzenin korunabilmesi amacını güttüğü ortaya çıkacaktır diye yazmıştı. Disk 12 Mart muhtırası işçi kesiminin devrimci kesiminde büyük ferahlık yaratmıştır. Disk Atatürk devrimlerini ve anayasa ilkelerinin korunmasında, uygulanmasında, geliştirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğunu belirtmekten kıvanç duyar diye ilan etmişti. Bizimkiler, Dev Genç, onaylamıştı. 12 Mart muhtırasını tespit bakımından olumlu buluyoruz. Ancak bu parlamentodan güçlü bir hükümet çıkmaz. Türk İş onaylamıştı. 12 Mart muhtırasını benimsiyoruz. Anayasa profesörleri Bülent Nuri Esen ve Bahri Savcı onaylamışlardı. Ecevit onaylamıştı. Daha bir yıla varmadan Spartaküs Komünü'nün 27 Mayıs hareketini destekleme ve sol harekete mal etme umutları gerçekleşmiş gibiydi. Nitekim önceki anayasadaki milliyetçilik ibaresi kaldırılmış, yerine sosyal devlet ilkesi konulmuştu ki bunu sevinçle karşıladık. Sosyal devlet tanımından sosyalist devlet tanımına atlayabileceğimizin konuşulduğunu hatırlıyorum. İroniktir ama biz bu atılımını yaparken açtığımız yoldan onların da gelebileceğini düşünmedik. Daha sonra 12 Mart ve 12 Eylül'de polislere her S harfinin ya da sos hecesinin sosyalizm anlamına gelmediğini anlatmakta çok ama çok zorlanacaktık. Sosyoloji kitaplarının toplandığını bilirim. Aynı süreç içinde benim 27 Mayıs tarifim de oluştu. 27 Mayıs hareketi bürokrasinin ve onunla birlikte aydın orta tabakanın iktidar mücadelesinde ordunun müdahalesiyle komprador burjuvazi ve toprak ağalarını DP'nin şahsında alt etmesidir diyordum. Bu tarif yukarı mahalleden pılık pırtık arkadaşlarımın, onlar farkına varmasalar da, lehine bir tarif olması bakımından işime gelen halkçı bir tarifti. Ordunun müdahalesi objektif olarak devleti burjuvaziye ve toprak ağalarına karşı tekrardan güçlü, hakim ve nazım duruma getirmek amacını taşıyordu. Hareketin ilk 1 Haziran'da önemli icraatlarından sayılan 55 ağanın sürülmesi olayını da bu nedenle sevinçle karşıladım. Bu sevincimin ilkelliğini daha sonra göreceğiniz gibi Şıran Rodoplu ikilisinden öğrenecektim. Bu böyle olduğu içindir ki daha ertesi günü memleketin tanınmış hukukçuları yeni bir anayasa hazırlamakla görevlendirildi. Askeri yönetimi sürdürmek amacını güden kanat, 14'ler yazanın notu. Yine kendi asker arkadaşları tarafından tasfiye edildi ve memleketin idaresi 1,5 yıldan kısa bir sürede sivil kadroya devredildi. Türkiye'de ilk defa ilerici, demokratik ve halktan yana bir anayasa yapılmıştı. Ve bu anayasa sayesinde sosyalizm, Türkiye'de yine ilk defa kanun çerçevesinde meşru bir fikir akımı ve politik hareket olarak ortaya çıkmak ve kendisini ifade etmek fırsatını bulmuştu. Sosyalizm bir yandan gazete ve dergi sayfalarında aydınlar arası bir fikir akımı olarak yaygınlaşırken, bir taraftan da politik örgütlenme şeklinde beliriyordu. Bu örgütlenme bizzat emekçiler tarafından kurulan Türkiye İşçi Partisi'ydi.